şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız böyle bir haberi atamazsınız.
Ich wünsche Ihnen allen erfolgreiche, spannende Tage.
Нашей стране необходима действенная система оповещения.
Gazeteci yazar Ali Topuz, hafta içi her gün canlı bağlantı ve konuklarıyla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Dünya Hali, hafta içi her gün saat 20'de radyonuzda.
Merhaba değerli dinleyiciler, ben Ali Topuz. Bir Dünya Hali programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Irak'ta IŞİD'e karşı büyük operasyon hazırlığı var. Ulusal ordusunun başlattığı Tikrit operasyonu, Irak merkezi yönetimini IŞİD'e karşı cesaretlendirdi. 9 Haziran'da Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'u 4 saat içinde terör örgütü IŞİD'e terk eden Bağdat yönetimi 9 ay aradan sonra koalisyon güçlerin, Kürtlerin ve Şii milislerin desteğiyle kenti yeniden almak için hazırlanıyor. IŞİD'in Irak ve Suriye topraklarında hızlı yayılmasına seyirci kalan Amerika, operasyon hazırlıklarını başlatmak ve ülkedeki etnik mezhep gruplarına bağlı milis güçlerini sürece dahil etmek üzere özel operasyonlar komutanı Joseph Votel'i Irak'a gönderdi. Şiiler, Sünniler ve Kürtleri IŞİD'e yönelik operasyon için hazırlayan Votel'in Nisan ayında başlatılabileceği operasyonu öğrenildi. Washington'a da böyle iletildi. Ürdün ve Türkiye'den de operasyon için destek istemeye hazırlanıyor Bağdat yönetimi. Türkiye'den çeşitli destekler gittiğine dair bilgiler de var. İranlı komutan Süleymani'nin de Tikrit'te olduğu belirtiliyor. Libya görüşmeleri Fas'ta yapılacak. İki ayrı hükümetin kurulduğu Libya'da taraflar arasında sürdürülen ulusal diyalog görüşmelerine Fas'ta devam edilecek. Ancak uluslararası çevreler bu konuda çok da fazla ümitli görünmüyorlar. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun seçimlerden önce ABD'ye gitmesini ve kongrede konuşma yapmasını hata olarak niteleyen ABD Başkanı Obama, Netanyahu İran ile geçici anlaşma imzalandığında bu berbat bir anlaşma olacak, İran 50 milyar dolarlık destek alacak dedi. Gördük ki bu iddiaların hiçbiri doğru çıkmadı diye konuştu. Netanyahu'nun Amerika ziyareti Amerika'yı da bölmüş durumda. Bunun etrafında hayli tartışma sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 Müslüman genci öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan katil zanlısının idam cezası talebiyle yargılanacağı belirtildi. Normandiya dörtlüsü Berlin yolcusu, Almanya hükümet sözcüsü Stefan Seybert, Normandiya dörtlüsü olarak nitelenen Rusya, Ukrayna, Almanya ve Fransa'nın Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinin 6 Mart Cuma günü Berlin'de bir araya gelerek Ukrayna'nın doğusundaki barış sürecini ele alacaklarını belirtti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko Moskova'da bir araya geldi. İki lider Rusya ve Belarus arasında kurulan Birlik Devleti'nin Yüksek Konseyi'ne başkanlık etti. Görüşmenin ardından 11 karar alındı. En önemli olanları Birlik Devleti'nin 2015 bütçesi ve gelecek 2 yıla ilişkin öncelikli gelişim hedefleriyle ilgiliydi bunların. Rusya-Belarus Birlik Devleti bütçesinin %85'i ortak projelerin finansmanına yönlendirilecek. İki ülke sanayi alanında olduğu gibi tarımda da işbirliğini genişletecek. Ortak vize alanı oluşturulması çalışmaları da sürecek. Putin ve Lukashenko'nun gündemindeki bir diğer konu da Avrasya Ekonomik Birliği'ydi. Lukashenko, birlik içinde ilerleme ve entegrasyonu frenleyen yapay engellere izin verilmemesi çağrısında bulundu. Belarus lideri çok uzun bir yol kat ettik, ilerleme hızımızı kaybeder ve yapay sorunlar çıkarırsak bunun sonuçları affedilmez olur dedi. Türkiye ile Rusya doğalgaz indirimi müzakeresinde olumlu sonuca ulaştı. Rusya'dan ithal edilen doğalgaza %10.25 indirim yapıldı. Bu oran Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyaretinde açıkladığı %6'lık indirimin hayli üzerinde. Bu arada Türkiye'de Türk Akımı projesi de Milli Güvenlik Kurulu'nda görüşüldü. Türkiye konuyu yakın bir ciddiyetle izlemeye, incelemeye ve katkı sunmaya devam etmek istiyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna çıkışı da dikkat çekiciydi. Doğalgaz zammı kararına Kiev'in sert tepki gösterdi Putin. Ukrayna'da vatandaşa astronomik doğalgazı yapılırken işletmelere ayrıcalık tanınmasını da eleştirdi. Üçe katlanan fiyat hakkında Putin bu halkla alay etmektir yorumunda bulundu. Ukrayna Elektrik Piyasası Düzenleme Komisyonu vatandaşlar için 1 metreküp doğalgazın fiyatını 3.3 kat arttırmıştı. İşletmeler için ise fiyat sadece 2 kat artırılacak, 2.2 kat. Doğalgaz zammı IMF'nin Ukrayna'ya kredi vermek için öne sürdüğü kilit koşullardan biriydi. Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesindeki kömür madeninde meydana gelen şiddetli patlamada 32 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Bölgedeki çatışmalarda da bir sakinleşme var. Aylardır savaş halindeydi. İki tarafta 15 Şubat'ta başlayan ateşkese uyuyor. Donetsk bölgesi dün geceyi çatışmasız geçirdi. Ateşkes sürecini denetleyen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Ukrayna Gözlem Heyeti zaman zaman silah sesleri duyulmasına karşın Donetsk ve Lugansk'ta durumun eskiye göre daha sakin olduğunu belirtti. Ateşkes sürecinin en olumlu unsuru ve önemli unsuru olan ağır silahların cephe hattından geri çekilmesi süreci de aksaksız devam ediyor gibi görünüyor. Kiev yönetimi ağır silahları çekme sürecini 7 Mart'ta tamamlayacağını açıkladı. Donetsk ve Lugansk yönetimlerinin süreçle ilgili itirazları var. Donbas temsilcilerine göre Ukrayna ordusu ağır silahları çekme anlaşmasını tam olarak yerine getirmiyor. Donetsk Savunma Bakanlığı yetkisi Eduard Basurin, Ukrayna ordusunun ağır silahları gündüz geri çektiğini, akşam ise cephe hattına yeniden yerleştirdiğini öne sürdü. Değerli dinleyiciler, biz programımızın ikinci bölümünde 21. yüzyıl Türkiye Enstitüsü uzmanlarından Sabir Askeroğlu ile hem Donbas'taki durumu ele alacağız, hem Ukrayna'daki genel durumu ele alacağız. Ayrıca Avrupa Birliği'nin batılı güçlerin Rusya'ya yönelik yeni yaptırım hazırlığı ve işaretlerini de değerlendireceğiz. ABD Ukrayna krizini gerekçe göstererek Rusya'ya uyguladığı yaptırımların süresini bir yıl uzattı. Bu kararın ve bu türden kararların Ukrayna'da barış sürecine yardımcı olup bu süreci olumlu etkileyip etkilemediği de Sabir Askeroğlu ile sohbetimizin bir parçası olacak. Son haberimiz Rusya-Mısır ilişkilerinde askeri işbirliğini iki ülkede güçlendiriyor. Akdeniz'de ortak askeri tatbikat yapma kararı aldı. Tatbikat kararı Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve Mısır Savunma Bakanı Sıdki Sobhi'nin Moskova'daki görüşmesinde alındı. Sergey Şoygu, Rusya ve Mısır'ın askeri işbirliği protokolü imzalamayı planladığını da açıkladı. Mısır Savunma Bakanı Sobhi ise terörle mücadelede sağladığı destek için Rusya'ya teşekkürlerini iletti. Değerli dinleyiciler, programımızın bu bölümünün sonuna geldik. Programımızın ikinci bölümünde Sabir Askeroğlu ile Ukrayna'yı konuşacağız. Değerli dinleyiciler, programımızın ikinci bölümüne geldik. Bu bölümde ilk bölümde de belirttiğimiz gibi kuzeye, Ukrayna'ya uzanacağız. Ukrayna'da ateşkesin uygulanma sürecinde olan bitenlere bakacağız. Son gelen haberler olumlu nitelikte. Yer yer silah sesleri duyulsa bile ateşkese tarafların uyduğuna dair bilgiler var. Yine karşılıklı suçlamalar olsa da ağır silahların cephe hatlarından geri çekilmesi sürecinde devam ettiği belirtiliyor. Fakat Rusya'ya yönelik yaptırımları Batı blokunun uzatma eğilimi ve Birleşik Devletler'in bir yıllık uzatma kararı sürecin diplomatik boyutunda tartışma yaratan bir alan oldu. Öte yandan bu ateşkesi sağlayan dörtlünün görüşmeleri de devam ediyor. Biz işte bu çerçeve içerisinde 21. yüzyıl Türkiye Enstitüsü uzmanlarından Sabir Askeroğlu ile konuşacağız. Hem ateşkesin uygulamanın gidişatına yönelik görüşlerini soracağız. Hem ateşkesin önündeki riskleri değerlendirmesini isteyeceğiz. Hem de Batı'nın aldığı bu türden kararların ne anlama geldiğini, yine Ukrayna'nın doğu bölgelerinde gaz kesintisine gitmesi, merkezi hükümetin Kiev'in doğal gaz fiyatlarını artırmasını da ayrıca soracağız. Bunun ateşkes sürecine ne türden katkıları olup olmadığını. Son olarak da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko bir araya geldiler. Bu buluşma çerçevesinde yine gündeme gelen Avrasya Ekonomik Birliği meselesi, bu birliğin oluşumu ve bu birliğin önemi ve beklenen fonksiyonlarını da Sabir Askeroğlu hocamızdan değerlendirmesini isteyeceğiz. Hoş geldiniz Sabir hocam.
Hoş bulduk. İyi yayınlar.
Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Evet, zorla da olsa Merkel ve Hollande'ın devreye girmesiyle NATO bölgede güç artırımına gidiyorken biz bir ateşkes sürecine doğru girdik. Hayli sıkıntılı geçti şu ana kadar. Ama son birkaç gündür gelen haberler çatışmaların hayli seyreldiği ve ağır silahların çekilme sürecinin devam ettiği yönünde. Siz ateşkesin önündeki engelleri ne olarak görüyorsunuz ve başarı şartlarını, şansını neye bağlıyorsunuz?
Ateşkesin önündeki engeller tabii ki özellikle Kiev yönetimiyle Donbas bölgesinin diğer vilayetleri arasında kontrolsüz bir çatışma sonucu ortaya çıkabileceğini düşünüyorum ve öyle de oldu. Çünkü her iki tarafa da özellikle Avrupa'dan Almanya ve diğer taraftan da Rusya'nın baskısı eğer olmasaydı ya da onların bu diplomatik çözüm süreci söz konusu olmasaydı bu ülkeler, yani iki taraf Kiev yönetimiyle Donbas bölgesi hala çatışacaktı. Dolayısıyla özellikle bu barışın sağlanması hem Avrupa diplomasisinden ziyade Almanya'nın diplomasisi, Almanya'nın Kiev üzerindeki etkisi, diğer taraftan da Rusya'nın etkisi sayesinde sağlanabildi. Eğer Rusya tabii ki Donbas bölgesindeki etkisini geri çekecek olursa ya da herhangi bir şekilde Amerika ile ya da Almanya'nın bazı durumlarda uzlaşamazlarsa tekrar bu ateşkes sıcak savaşa dönüşebilir.
Evet. Ateşkes devam ederken hem Kiev'in enerji fiyatlarını, doğalgaz fiyatlarını artırması hem de Donbas bölgesinde enerji kesintisine gitmesi ve Batı tarafının da Rusya'ya yönelik yaptırımları sürdürmesi eğilimi gözleniyor. Bunların siz bu süreci nasıl etki edeceğini düşünüyorsunuz hocam?
Özellikle tabii ki Kiev'in böyle bir adım atması, Kiev'in ağırlıklı olarak kendi iç ekonomik nedenlerine bağlıdır. Çünkü hem kendi iç, yani vatandaşlarına yönelik enerji fiyatlarında artırılmaya gidilmesi ve Donbas bölgesine enerji konusunda kesintiye uğratılması belli bir anlamda hem Donbas bölgesinin ekonomik olarak sıkıştırılması, yani daha önce Donbas'a yönelik, yani hem Donetsk vilayetine hem de Lugansk'a yönelik alınan ambargo kararlarının devamıdır. Yani o bölgelerin sorumluluğundan vazgeçmiş gibi durmuyor. Tabii geçici olarak böyle bir karar alıyor. Ancak bu Kiev'in böyle bir politikası ilerleyen zamanlarda tabii ki Donbas üzerinde kendisinin etkisinin giderek azalmasına neden olacaktır. Bu da çünkü Donbas bölgesi Kiev'in böyle bir karar alması, yani Donbas bölgesine enerji fiyatlarındaki enerji konusunda kesintiye uğraması Donbas bölgesinin Rusya ile enerji anlamında entegrasyonuna gitmesini sağladı. Hem elektrik enerji hem de doğalgaz meselesinde aynı şey yaşandı. Dolayısıyla bir anlamda da Kiev'in bu politikası Donbas üzerinde hem etkisinin olmadığını belirtmiş oldu hem de diğer anlamda da o bölge üzerinde kontrolünün giderek azaldığını göstermektedir.
Bir anlamda Kiev oralarda egemenlik hakkı olmadığı, oralara ilişkin sorumluluk duymadığını ilan ediyor gibi. Bunun hem ülke bütünlüğünü savunup hem bu türden davranmayı birbiriyle telif etmek mümkün mü hocam?
Tabii ki bu da daha önce de bahsettiğiniz gibi Kiev'in kendi ekonomik meselelerinden dolayı. Çünkü ekonomik olarak Kiev giderek kötü durumda. Daha önce işte Avrupa'dan istediği belli kredileri alamadı. Almış olsa da onu savaşa harcadı. Yani dolayısıyla hem ekonomik olarak Donbas'ın kendi üzerindeki yükünü devre dışı bırakmış oluyor ve Rusya'ya devretmiş oluyor. Tabii ki Kiev bunu bir belki de taktik olarak görüyor. Taktik strateji olarak bir son itibariyle toprak bütünlüğünü gelecek zamanlar içerisinde tekrar kendi egemenliği kontrolüne sağlayacağını düşünerek bunu yapıyor. Geçici olarak şimdilik ekonomik nedenlerden dolayı devre dışı bırakıyor. Hem emekli maaşlarını kesti hem ekonomik olarak Donbas'tan neredeyse elini çekti. Ancak biraz daha ekonomik durumu düzeldiğinde, biraz daha siyasi ortam değiştiğinde o bölgeler üzerine tekrar egemenlik iddiasına başlayacaktır. Dolayısıyla kısacası Kiev yönetimi Donbas bölgesindeki egemenliğini geçici olarak böyle bir devre dışı ya da işte göz yumuyor diyebiliriz.
Evet, Avrupa Birliği'nin bu ateşkesin sağlanmasında hayli faal rolü olduğunu dile getirdiniz. Merkel'in özellikle ve Hollanda'yı da yanına alarak yine o dörtlünün görüşmeleri, diplomatik görüşmeleri devam ediyor. Siz Avrupa Birliği'nden Rusya'ya yönelik yaptırımların devamı artırılması türü hamleler bekliyor musunuz? Amerikan politikalarından bir farklılaşma görüyor musunuz bu iki liderin tutumunda?
Tabii ki özellikle olarak bu yaptırımlar meselesi ABD'nin dayattığı bir durumdur. ABD aynı zamanda Donbas meselesi, yani Ukrayna krizine doğrudan bulaşmamak istemekle birlikte Almanya'nın yanında yer alarak ya da arkasında gizli bir şekilde Kiev yönetimiyle diplomatik ilişkisini devam ettiriyor. Aynı zamanda söz konusu krizin eğer çözülecek olursa ki Avrupa Birliği de bunu çok istiyor. Avrupa Birliği demeyelim de artık Avrupa Birliği Ukrayna krizinin dışında kalmış vaziyette. Sadece Almanya var. Siz de bahsettiğiniz gibi Fransa'yı yanına çekiyor. Belli bir durumlarda belki de İngiltere'yi ve Rusya bu meseleden tabii ki istikrarın sağlanması durumunda karlı çıkmasını amaçlıyor. Eğer kriz çözülecek olursa hem Rusya dış politikadaki başarısını tekrar ilan etmiş olacak. Aynı zamanda Almanya ile ya da Avrupa ile tekrar iyi ilişki kurma sürecine girecektir. Diğer taraftan da ABD doğrudan bu sonuca katlanmak istemiyor ya da göz yummak istemiyor. Dolayısıyla aynı zamanda söz konusu yaptırımların belli bir durumlarda tekrar uygulanabileceğini söyleyerek Rusya'nın sıkıştırılması, Rusya'nın bazı durumlarda bazı pazarlık konularında ABD'nin de çıkarlarını gözeterek böyle bir adımlar uygulamasını istemektedir. Hem aynı zamanda çözüm süreci, yani o sorunun çözülmesinde olumlu bakarken tamamen bu sürecin Rusya'nın karlı çıkmasının istememektedir.
Evet.
ABD dolayısıyla böyle bir yaptırım meselesini de öne sürmektedir.
Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Rusya bir yandan bu krizin başından beri, daha öncesinde de söz konusu olan Avrasya'daki çeşitli birlikler ve diğer uluslararası birliklerde rol alma ya da bu birlikleri kurma ve bunları yönlendirme eğilimine girdi. Çeşitli işte Mısır'la ilişkisinden tutun da Çin'e varana kadar, hatta Türk akımı meselesini de bu çerçevede gündeme getirdi. Bir de zaten yürümekte olan bir Avrasya Ekonomik Birliği projesi vardı. Bu proje Rusya Devlet Başkanı Putin'le Belarus Cumhurbaşkanı Lukashenko'nun Moskova'daki buluşmalarında yeniden gündeme geldi. Hem Belarus ve Rusya arasındaki birlik devleti niteliğinde ki oluşumu geliştirmeye çalıştılar, hem de bu Avrasya Ekonomik Birliği'ni gündeme aldılar. Bu çabaları, özellikle Avrasya Ekonomik Birliği çerçevesinde olan girişimleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunların Ukrayna krizine olumlu ya da olumsuz bir etkisi olabileceğini düşünüyor musunuz?
Başlangıçta eğer Belarus'la Rusya arasında birlik projesine bakacak olursa, bu 90'lardan itibaren var söz konusu. Ancak bir türlü ilerleme sağlanamadı. Belli bir düzeyde ikili ilişkiler diyebileceğimiz düzeyde devam etmektedir. Avrasya Birliği projesine bakacak olursak tabii ki 2015'te yani bu sene Rusya'nın beklentisi daha yüksekti. Ancak bu Rusya'ya karşı Ukrayna kriziyle birlikte alınan yaptırım kararları, uluslararası toplumdan dışlama çabası ve ekonomik ambargo sonucu Rusya ekonomisinin gerilemesi, aynı zamanda da bu ekonominin hem Kazakistan'a hem Belarus'a yansıması, doğrusu Avrasya Birliği'nin belli bir anlamda belki de duraksadığını söyleyebilir. Ancak bu kısa dönem içerisinde bu böyle. Ukrayna krizi eğer çözülebilirse ve Rusya ile Avrupa özellikle bu ambargoların kaldırılması sonucu tekrar daha yakın ilişki kurabilirse, bu ki belki de biraz zaman alabilecek, Avrasya Birliği projesi belli bir düzeyde tekrar ayağa kalkar. Belki de tekrar bir yeni bir ekonomik entegrasyon olarak öne çıkabilir. Bu tabii ki siz de bahsettiğiniz gibi Ukrayna kriziyle doğrudan bağlantılıdır.
Evet.
Ukrayna krizinin çözülmesi Avrasya Birliği'nin belli bir anlamda tekrar hayata geçirmesi için bir fırsat olacak.
Evet. Değerli dinleyiciler, konuğumuz 21. yüzyıl Türkiye Enstitüsü uzmanlarından Sabir Askeroğlu idi. Ukrayna'daki ateşkesin gidişatını, bu ateşkesin önündeki engelleri ve başarı şartlarını konuştuk. Ayrıca Avrupa Birliği'nin iki ülkesinin, özellikle Almanya ve yanında tuttuğu Fransa'nın bu sürece etkilerini, Amerika ile ilişkilerini ve farklarını ve Amerika'nın tutumunu değerlendirdik. Çok teşekkür ediyorum Sabir Bey katılımınız için.
Ben teşekkür ederim.
Değerli dinleyiciler, bugünkü programımızın sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşçakalın.
Şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız böyle bir haberi atamazsınız.
Ich wünsche Ihnen allen erfolgreiche, spannende Tage.
Gazeteci yazar Ali Topuz, hafta içi her gün canlı bağlantı ve konuklarıyla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Dünya Hali, hafta içi her gün saat 20'de radyonuzda.